Ayrım 32.
Eğrelti otlarının yaprakları, yosunları, küfleri yırtmıştı. Kara çamların parmakları yeşilleniyor, çimenler arasında minik çiçekler açıyor ve kuşlar şakıyordu. Artık ıssız olan Gondor'un bahçesi, itileyen hala orman perilerine yaraşır dağınık bir güzellik barındırıyordu. Bulundukları yer güneyden ve batıdan Anduin'in ılık, alçak vadilerine bakıyordu. Doğudan Epel Duat siper oluyordu ama yine de dağın gölgesi altında kalmıyordu burası. Kuzeyden ise Emin Muil tarafından korunuyordu. Güneyden gelen havaya ve uzaklardaki denizden gelen nemli rüzgarlara açıktı. Çok önceleri dikilmiş ve sonraki kuşakların umursamazlığı yüzünden bakımsız bir halde yaşlanmış bir sürü ulu ağaç yetişmişti burada. Ilgın ile kokulu sakız ağacından, zeytin ile defne ağacından korular, ağaçlıklar vardı. Sonra ardıçlar, mersinler vardı. Kekikler ya çalılıklar arasında yetişmiş ya da odunsuz sarmaşıksı gövdeleriyle gizli kayaları derin derin örtüyorlardı. Çeşit çeşit adaçayı, mercan köşkler, yeni yeni filiz veren maydanozlar ve semin bahçe irfanını aşan çeşitli biçimlerde çeşit çeşit kokulu otlar, mavi, kırmızı veya soluk yeşil çiçekler açıyordu. Mağaralar, kayadan duvarlar daha şimdiden taşkıran çiçeği ve kaya koruğu ile yaldızlanmaya başlamıştı bile. Anemonlar fındık otları arasında uyanmıştı. Çiriş otları ve zambağa benzer çiçekler yarı açılmış başlarını kaldırmaya başlamışlardı. Akan derelerin Anduin'e yaptıkları yolculuk sırasında dinlendikleri serin çukurlarda toplanan su birikintilerinin yanındaki koyu yeşil çimenler üzerinde. Yolcular sırtlarını yola çevirerek yokuş aşağı indiler. Çalılıklar ve fundalıklar arasından yollarını açmak için çalıları iki yana ite ite ilerlerken etraflarına tatlı kokular yayıldı. Gollum öksürerek öğürdü. Fakat hobbitler derin derin nefes aldılar. Sam aniden güldü. Bir şey komik geldiğinden değil, gönül hoşluğundan güldü. Önlerinden hızlı hızlı akan bir dereyi izlediler. Zamanla dere onları alçak ve kuytu bir vadide bulunan küçük, berrak bir gölcüye getirdi. Oyulmuş kenarları neredeyse tamamen yosunlarla ve sarmaşık gülleriyle kaplanmış, taştan kadim bir havuzun kırık dökük kalıntıları içine birikmişti sular. Etrafına sıra sıra süsen kılıçları dizilmiş, tatlı tatlı kırışan karanlık yüzeyinde nilüfer yaprakları yüzüyordu. Fakat su derin ve tazeydi ve diğer tarafta bulunan taştan bir ağızdan dökülüyordu. Burada yıkanarak gölceye dökülen akarsudan kana kana içtiler. Dinlenmek ve saklanmak için bir yer aradılar. Çünkü bu arazi hoş da görünse yine de düşmanın topraklarıydı. Yoldan çok uzaklaşmamışlardı ama bu kısa mesafede bile eskiden kalma savaşların ve orklarla Karanlıklar Efendisi'nin diğer hizmetkarlarının açmış oldukları yaraların izlerini görmüşlerdi. Üzeri örtülmemiş çöp ve süprüntüler sebepsizce kesilip ölsün diye bir kenara bırakılmış, gövdelerine zalim darbelerle şeytani rünler veya gözün kötü işaretleri kazınmış ağaçlar. Gölcüğün döküldüğü yerin aşağılarında havayı koklayarak, gözüne yabancı gelen bitkileri ve ağaçları elleyerek, o an için Mordor'u aklından çıkartarak dolanan Sam, etraflarından hiç eksik olmayan tehlikeleri hatırladı birdenbire. Hala bir ateşin izlerini barındıran halka halinde bir yere takıldı ayakları. Bu yerin ortasında kömürleşmiş kırık kemikler ve kafatasları vardı. Fundasıyla, yabani gülüyle, fil bahrisiyle doğanın hızlı büyüyen bitkileri, korkunç bir ziyafetin ve kıyımın olduğu bu yerin üzerine bir örtü çekmeye başlamıştı bile. Ama burası çok eski değildi. Çabucak arkadaşlarının yanına döndü ama bir şey söylemedi. Kemikler huzur içinde bırakılmalı. Gollum tarafından ellenip eşilmemeliydi. Haydi içine girip uzanabileceğimiz bir yer bulalım dedi. Çok aşağılarda olmasın, benim hatırım için yukarıda olsun. Gölcüğün biraz yukarısında bir yıl öncesinin eğrelti otlarından derin, kahverengi bir yatak buldular. Bunun gerisinde kara yapraklı defne ağaçları, yaşlı sedir ağaçlarıyla taşlanmış dik bir tepeye tırmanıyordu. Burada dinlenip daha şimdiden açık ve sıcak olacağı belli olan günü geçirmeye karar verdiler. İtilie'nin koruları ve açıklık alanları arasında yollarına devam etmek için güzel bir gündü. Fakat orklar güneş ışığından sakınsalar bile burada saklanıp onları gözetleyebilecekleri bir sürü yer vardı. Ayrıca ortalıklarda dolanan başka şeytani gözler de vardı. Sauron'un bir sürü uşağı, Gollum her halükarda sarı yüzün altında hareket etmezdi zaten. Yakında güneş Epelduat'ın karanlık sırtları üzerinden bakacak, Gollum ayılıp bayılarak ışıktan ve ısıdan sakınacaktı. Yürürlerken Sam yiyecek konusunda ciddi ciddi düşünmüştü. Artık geçit vermez kapının önündeki ümitsiz halleri geride kaldığına göre, beyi gibi görevleri nihayete ermeden azıkları konusunda düşünmemeye niyetli değildi pek. Ayrıca elflerin yolluklarını da önlerindeki daha kötü zamanlar için saklamak ona akıllıca geliyordu. Sadece 3 hafta yetecek kadar stokları kaldığını hesaplayalı en az 6 gün olmuştu. Eğer ateşe bu zaman içinde varırsak nispeten şanslı sayılırız diye düşündü. Ayrıca geri dönmek de isteyebiliriz. Olur mu olur? Ayrıca uzun bir gece yürüyüşünün sonunda yıkanıp su içtikten sonra açlığını her zamankinden fazla hissetmişti. Aslında çıkın saçması sıra evlerindeki eski mutfak ocağının yanında bir akşam yemeği veya kahvaltıydı esas istediği. Aklına gelen bir fikirle Gollum'a döndü. Gollum da başını alıp sıvışmaya başlamış, eğrelti otları arasında 4 ayak üzerinde emekliyordu. ''Huu Gollum'' dedi Sam, ''nereye gidiyorsun, avlanmaya mı? Bana bak şimdi Meraki Efendi, sen bizim yiyeceklerimizden hoşlanmıyorsun.'' Biraz değişiklik benim de işime gelir doğrusu. Senin yeni düsturun her zaman yardım etmeye hazır ve nazır değil miydi? Aç bir hobite uyacak bir şeyler bulabilir misin? Evet, belki de bulabilirim dedi Gollum. Simagol hep yardım eder eğer isterlerseler, eğer güzel güzel isterlerseler. İyi dedi Sam, ben istiyorumdur. Eğer bu da yetmezse yalvarırımdır da. Gollum gözden kayboldu. Bir süre geri dönmedi ve Frodo bir iki lokma lembastan sonra sararmış eğrelti otları üzerine yatarak uyudu. Sam ona baktı. Sabahın ilk ışıkları ağaçlar altındaki gölgelere yeni yeni süzülmeye başlamıştı ama o beynin yüzünü ve yanında yerde uzanmış dinlenen ellerini oldukça net görebiliyordu. Aniden Frodo'nun o ölümcül yarayı aldıktan sonra Elrond'un evinde uyanmadan yattığı zamanları hatırlayıverdi. Sonra Sam nöbet tutarken zaman zaman Frodo'nun içinde belli belirsiz bir ışığın parlamakta olduğuna dikkat etmişti. Ama şimdi ışık daha berrak ve güçlüydü. Frodo'nun yüzü huzur içindeydi. Korku ve endişe izleri gitmişti. Fakat yaşlı ve güzel görünüyordu. Tıpkı çehrenin görüntüsü değişmese bile ona biçim veren yılların daha önce gizlenmiş birçok ince çizgi halinde şimdi ortaya dökülmesi gibi. Sam Gamgee buna bu adı vermiyordu tabii. Sanki kelimeleri faydasız bulur gibi başını sallayarak mırıldandı. Onu seviyorum. Böyle işte o. Bazen her nasılsa içindeki parlayıp dışarı sızıyor. Ama ben onu seviyorum. Öyle olsa da olmasa da. Gollum yavaşça dönüp Sam'in omuzunun üstünden baktı. Frodo'ya bakarak gözlerini kapattı ve hiç ses çıkarmadan emekleyerek uzaklaştı. Sam biraz sonra onun yanına giderek bir şeyler çiğnemekte olduğunu ve kendi kendine homurdandığını duydu. Yerde yanında aç gözlülükle bakıp durduğu iki küçük tavşan duruyordu. Simagol hep yardım eder dedi. Tavşan getirdi, cici tavşanlar ama bey uykuya dalmış. Belki Sam de uyumak ister. Şimdi tavşanları istemiyordur belki. Simagol yardım etmek istiyor ama bir dakikada bir şeyler yakalayamaz ki. Sam'in tavşanlara hiçbir itirazı yoktu doğrusu. Aynen de böyle söyledi. En azından pişmiş bir tavşana itirazı yoktu. Bütün hobbitler yemek pişirmesini bilirlerdi elbette. Çünkü bu sanatı okuma yazma öğrenmeden, ki birçoğu bu mertebeye hiç ulaşamazdı, önce öğrenirlerdi. Fakat Sam iyi bir aşçıydı. Hatta hobbit standartlarına göre bile. İmkan bulabildikçe yolculukları esnasında epey bir kamp yemeği pişirmişti. Hala büyük bir umutla aletlerinin bir kısmını denginin içinde taşıyordu. Küçük bir kalp çakmak kutusu, iki küçük, küçüğü büyüğünün içine yerleştirilmiş tava, bunların içinde bir tahta kaşık, kısa iki dişli bir çatal, birkaç da şiş istiflemişti. Dengin en altında tahta bir kutu içinde yavaş yavaş azalmakta olan bir hazine, biraz tuz vardı. Ama bir ateşle başka şeylere de ihtiyacı vardı. Bıçağını çıkarttı. Temizleyip bilerken ve tavşanı yüzerken biraz düşündü. Birkaç dakikada olsa Frodo'yu uyurken tek başına bırakamazdı. "Şimdi Gollum," dedi, "sana bir iş daha buldum. Git bu tavaları suyla doldurup getir." "Simagol su getirecek, evet," dedi Gollum. "Ama Hobbit bütün bu suları ne için istiyor? Suyunu içti, yıkandı." "Senin aklın ermez," dedi Sam. "Eğer tahmin edemediysen birazdan görürsün. Ve suyu ne kadar çabuk getirirsen o kadar çabuk öğrenirsin. Tavalarımdan birine bile ziyan getireyim deme, yoksa seni kıyma gibi doğrarım." Gollum uzaklaşınca Sam Frodo'ya bir kez daha baktı. Hala sakin sakin uyuyordu ama şimdi en çok yüzünün ve ellerinin zayıflığı dikkatini çekmişti Sam'in. "Çok zayıf, bir deri bir kemik," diye mırıldandı. "Bir hobbit için iyi bir şey değil bu. Eğer bu tavşanı pişirebilirsem onu uyandıracağım." Bir kucak dolusu kuru eğrel tohutu topladı. Sonra bir yığın çalı çırpı toplayarak tepeye tırmandı. Tepedeki bir sedir ağacının düşmüş bir dalı iyi yakacak olurdu. Tam eğrel tohutu yatağının ucundaki çimenlerden biraz kesti. Alçak bir çukur kazıp yakacakları içine yığdı. Kav ve çakmakla ateş yakma konusunda yetenekli olduğundan kısa bir süre sonra minik bir alevi canlandırmıştı bile. Hemen hemen hiç duman çıkartmıyor ama mis gibi bir koku yayıyordu. Tam ateşinin üzerine eğilmiş, ateşi kollayarak daha büyük odunlarla beslerken Gollum tavaları dikkatle taşıyıp kendi kendine mırıldanarak geri dönmüştü. Tavaları yere bıraktı. Sonra aniden Sam'in ne yaptığını gördü. İnce, tıslayan bir çığlık attı. Hem korkmuş hem de kızmış görünüyordu. "Ah, yo," diye bağırdı. "Yo, aptal hobbitler, salak, evet salak. Böyle yapmamalılar." "Ne yapmamalıyım?" diye sordu Sam şaşırarak. "O pis, kırmızı dillerden," diye tısladı Gollum. "Ateş, ateş, tehlikeli, evet tehlikeli. Yakar, öldürür ve düşmanları getirir, evet getirir." "Zannetmiyorum," dedi Sam. "Öyle olması için bir neden göremiyorum. Tabii eğer sen üzerine ıslak bir şeyler atıp boğmazsan. Ama düşmanları çekerse de çeker. En azından bu riski göze alacağım. Bu tavşanları pişireceğim." "Tavşanları pişirmek mi?" diye ciyakladı Gollum dehşetle. "Simagol'ün size ayırdığı güselim etleri bozacaksın. Savallı aç Simagol. Ne için? Ne için salak hobbit? Genç bunlar, körpe, çok güzel. Ye onları, ye." En yakında ateşin yanında duran yüzülmüş tavşana pençesini attı. "Bak, bak," dedi Sam. "Herkesin usulü kendine. Bizim ekmeklerimiz senin boğazına takılıyor. Senin çiğ tavşanların da benimkine. Eğer bana bir tavşan verdiysen, tavşan benim olur, anladın mı? İstersen pişiririm. Ben de istiyorum. Beni seyretmek zorunda değilsin. Git bir tane daha yakala kendine ve kendi zevkine göre ye. Tek başına bir yerde. Benim gözüm görmesin. O zaman sen ateşi görmemiş olursun, ben de seni. İkimiz de daha mutlu oluruz. Ben ateşin tütmemesine dikkat ederim. Eğer bunu bilmek seni rahatlatacaksa." Gollum homurdana homurdana çekildi ve eğrelti otlarının arasına kıvrıldı. Sam tavalarıyla meşguldü. "Bir hobbit tavşanın yanında ne ister?" dedi kendi kendine. "Biraz baharat ile kök ister. Özellikle de patates. Ekmeği söylemeye bile gerek duymuyorum. Görünüşe göre baharatları halledebileceğiz." "Gollum," dedi yavaşça, "gel şu işi üçleyelim. Biraz baharat istiyorum." Gollum'un başı eğrelti otlarından kalkmıştı ama bakışı ne dostça ne de yardımseverdi. "Birkaç defne yaprağı, biraz kekik ve ada çayı yeter. Su kaynamadan ama," dedi Sam. "Hayır," dedi Gollum. "Simagol mutlu değil. Simagol kokulu yaprakları sevmez. O otları, kökleri yemez. Hayır kıymetlim. Açlıktan ölmüyorsa veya çok hasta değilse yemez. Savallı Simagol." "Simagol sıcak su içinde bulacak kendini bu su kaynadığında. Eğer ondan istenilenleri getirmezse," diye hırladı Sam. "Sam onun kafasını kaynar suya sokacak. Evet kıymetlim. Eğer mevsimi olsaydı ona turp, havuç ve patates aratmasını da bilirdim. Eminim bu kırlık yerde bir sürü güzel şey yetişiyordur. Biraz patates için neler vermezdim ki?" "Simagol gitmeyecek. Yo yo kıymetlim, bu kez gitmeyecek," diye tısladı Gollum. "Korkuyor ve çok yorgun ve bu hobbit cici değil, hiç cici değil. Simagol kökler, havuçlar ve patatesler için toprağı eşelemeyecek. Patates nedir kıymetlim ha? Patates nedir?" "Patates," dedi Sam. "Babalığın en büyük zevki ve aç bir mide için az bulunur güzel bir safra. Ama sen bulamazsın, bakmana gerek yok. Yine de iyi bir simagol ol ve bana baharat getir. Ben de senin için daha iyi şeyler düşüneyim. Üstelik temiz bir sayfa açarsan ve o sayfayı açık tutacak olursan, günlerden bir gün sana da patates pişiririm. Yaparım ya, S. Gamgi tarafından hazırlanan kızarmış balık ile patates. Buna da hayır diyemezsin. Evet evet derim. Güsel'in balığı bosmak, onu kavurmak. Balığı hemen ver bana. O pis patateslerin sana kalsın. Ah, ümitsiz bir vaka dedi Sam. Zıbar yat. Sonunda istediklerini kendi bulmak zorunda kaldı. Ama bunun için pek uzaklaşması, beynin hala uyumaya devam ederek yattığı yerin görüş sahasından çıkması gerekmedi. Bir süre düşüncelere dalmış oturdu Sam. Su kaynayıncaya kadar ateşi besleyerek. Hava iyice aydınlanarak ısındı. Çimlerin ve yaprakların üzerindeki çiğler solup gitti. Kısa bir süre sonra kesilmiş olan tavşanlar bir tutam baharatla birlikte tavalarının içinde ağır ağır kaynamaya başlamıştı. Zaman ilerledikçe Sam bile uyuyup kalacaktı neredeyse. Bir saat kadar tavşanları kaynamaya bıraktı. Arada bir çatalı ile pişip pişmediklerini yoklayıp suyunu tadıyordu. Her şeyin hazır olduğunu düşündüğünde tavaları ateşten alarak Frodo'ya doğru emekledi. Sam üzerine eğilince Frodo gözlerini araladı. Sonra rüyasından uyandı. Yumuşak, geri getirilmez bir huzurla dolu rüyalarından birinden. "Hayrola Sam?" dedi. "Dinlemiyor muydun? Ters bir şeyler mi var? Saat kaç?" "Şafak sökeli birkaç saat oluyor," dedi Sam ve şair saatine göre hemen hemen 8:30 herhalde. "Ama her şey yolunda. Gerçi bu benim her şey yolunda diyeceğim bir durum değil ya. Doğru dürüst suyu yok, soğan yok, patates yok. Sana biraz haşlama yaptım. Biraz et suyu Bay Frodo, iyi gelir. Maşrapanla içmen lazım. Ya da doğrudan tavadan, biraz soğuyunca. Yanımda kase veya doğru dürüst bir kap getirmedim." Frodo esniyerek gerindi. "Dinlenmen gerekirdi Sam," dedi. "Üstelik buralarda ateş yakmak tehlikelidir. Ama gerçekten açım. Kokusunu buradan alabilir miyim? Ne haşladın?" "Simagol'den bir armağan," dedi Sam. "Bir çift körpe tavşan. Gerçi sanırım Gollum bunu yaptığına pişman olmuştur. Ama yanlarında biraz baharattan başka bir şey yok." Sam ile beyi eğrelti otu öbeğinin hemen kıyısına oturup eski kaşık ile çatalı paylaşarak haşlamalarını tavalarından yediler. Yarımşar elf peksimeti kattılar yanına. Sanki bir ziyafetti. "Şşt, Gollum!" diye seslenip ıslık çaldı Sam. "Haydi, hala fikrini değiştirmek için vaktim var. Biraz kaldı, eğer haşlanmış tavşandan tatmak istiyorsan." Cevap yoktu. "Herhalde kendisine başka bir şeyler bulmak için gitmiştir. Biz bitiririz," dedi Sam. "Sonra da senin biraz uyuman lazım," dedi Frodo. "Ben kestirirken sen de uyuyakalayım deme Bay Frodo. Ona pek güvenmiyorum. Leş yanı epey bir ağır basıyor hala. Kötü Gollum demek istiyorum yani. Yeniden güçlenmeye başladı. Eline geçen ilk fırsatta beni gırtlaklayacağından hiç şüphem yok. Fikirlerimiz pek uyuşmuyor. Yok, o Sam'den pek memnun değil." "O yok kıymetlim, hiç memnun değil." Yemeklerini bitirdiler ve Sam kapkacaklarını durulamak için dereye gitti. Geri dönmek için ayağa kalkmıştı ki yamaçtan yukarı baktı. Tam o anda güneş doğudaki dumanların arasından veya sisten veya karanlık bir gölgeden ya da her neyse ondan çıktı ve altın ışınlarını ağaçların ve açıklık arazinin üzerine gönderdi. O zaman Sam, üzerindeki fundalıktan gelen, güneş ışınlarını yakaladığı için görünmesi kolaylaşan, kıvrım kıvrım ince, gri mavi bir duman gördü. Büyük bir şaşkınlıkla bunun kendi yaktığı ve söndürmeyi ihmal ettiği minik ateşten çıktığını fark etti. "Eyvah, hiç böyle görüneceğini tahmin etmemiştim," diye mırıldanarak aceleyle geri dönmeye hazırlandı. Aniden durdu ve etrafı dinledi. Bir ıslık sesi duymuş muydu, duymamış mıydı? Yoksa bu tuhaf bir kuşun çığlığı mıydı? Eğer bir ıslık idiyse, Frodo'nun olduğu taraftan gelmemişti. İşte yine, bu sefer başka bir yönden gelmişti. Sam yokuş yukarı koşabildiğince koştu. Küçük bir odun parçası ucuna doğru yanarken, ateşin kenarındaki eğrelti otlarının bir kısmını tutuşturmuş, alev alan eğrelti otları da çimenleri için için yakmaya başlamıştı. Ateşin geri kalanını basarak söndürüp küllerini dağıttı ve çukura çim doldurdu. Sonra Frodo'nun yanına emekledi. O ıslık ile cevaba benzeyen sesi duydun mu diye sordu. Birkaç dakika önce. Umarım sadece bir kuştur ama pek öyleye benzemiyordu. Daha çok biri kuş taklidi yapıyor gibi geldi bana. Korkarım benim ateş biraz tütüyordu. Eğer başımıza bir dert açtıysam kendimi hiç affetmem. Belki kendimi affetmek için bir şansım bile olmaz. Sus diye fısıldadı Frodo. Galiba bir ses duydum. İki hobbit küçük denklerini toparlayarak kaçmak için hazır ettiler. Sonra da eğrelti otları içine iyice gömüldüler. Orada çömelerek dinlemeye başladılar. Sesler konusunda hiç kuşku yoktu. Alçak sesle ve gizli gizli konuşuyorlardı ama yakınlarda bir yerdeydiler ve gittikçe de yaklaşıyorlardı. Sonra oldukça ani bir şekilde bir tanesi çok yakında konuştu. ''Burada, dumanın çıktığı yer burada.'' dedi. ''Buralarda bir yerde, eğrelti otları arasında kuşkusuz, kapandaki tavşan gibi yakalayacağız, sonradan ne mene bir şey olduğunu görürüz.'' ''Öyle, ayrıca neler bildiğini de öğreniriz.'' dedi ikinci bir ses. Aynı anda eğrelti otlarının değişik yönlerinden dört kişi yaklaşmaya başladı. Kaçmak veya saklanmak artık mümkün olmadığı için Frodo ile Sam minik kılıçlarını savurarak sırt sırta verdiler. Eğer gördükleri karşısında şaşırmışlarsa onları yakalayanlar daha da şaşırmıştı. Dört uzun boylu insan duruyordu orada. İkisi geniş, parlak başlı mızraklar taşıyordu. İkisinin kocaman, neredeyse kendi boylarında yayları ve içinde uzun, yeşil tüylü oklar olan sadakları vardı. Hepsinin kılıçları yanlarındaydı ve sanki itileyen de orman aralarında gezerken görülmesinler diye yeşil ve kahverenginin tonlarını taşıyan giysiler giymişlerdi. Ellerini uzun, yeşil zırh eldivenleri örtüyordu. Başlarına ve yüzlerine sadece keskin ve parlak gözleri açıkta kalacak şekilde yeşil başlıklar takmışlardı. Frodo'nun aklına hemen Boromir geldi. Çünkü bu adamlar boy pos açısından ve konuşma biçimleriyle ona benziyorlardı. ''Aradığımızı bulmadık.'' dedi biri. ''İyi de ne bulduk böyle?'' ''Ork değiller.'' dedi başka bir tanesi. Frodo'nun elindeki Sting'in pırıltısını görünce tutmuş olduğu kılıcının kabzasını bırakarak. ''Elfler mi?'' dedi bir üçüncüsü kuşkuyla. ''Hayır, elf değiller.'' dedi dördüncüsü. ''En uzun olanları ve görünüşe göre de reisleri. Elfler bugünlerde İtilyen'de dolaşmaz. Ayrıca elfleri seyretmeye doyamazmış insan. Ya da öyle söylenir.''